havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. 30 Kasım 2022 günlerden çarşamba ve Anlat Bana da yine karşınızdayız. Türkiye'de gündem hep yoğundur. Kasım ayı bitiyor. Aralığa girerken gündemdeki yoğunluk aynen devam edecek. Niye? Çünkü üretimi ve emeği bir bütün olarak değerlendirdiğimiz bu programda Aralık ayının işçi, işveren, kısacası emek ve üretim açısından önemli olduğunun farkındayız. Öncelikle asgari ücret maratonu başlar. Başlar, yarın başlayacak ama biz gelin bugün gündemde sabahtan öğleye neler var? Bunu içimizden biri, bizden biri Mehtap Yenidoğan, spiker editör, kendisinden alalım, sonra gündemimize ve konuklarımızla sohbete başlayalım. Mehtap.
Meliha Okur, iyi yayınlar. Şimdi öncelikle ben bir son dakika gelişmesini aktaracağım. Az önce geldi bu haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görüşecek bugün. Bu görüşme saat 18.15'te başlayacak. Görüşmenin gündeminde de emeklilikte yaşa takılanlar ve asgari ücret konusu olacak. Bu arada asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Onunla ilgili ayrıntıları biraz sonra aktaracağım. Bugünün gündeminde Türkiye ekonomisinin 3. çeyrek büyüme performansı vardı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde %3.9 büyüdü. Beklenti yaklaşık %4'tü. Yani beklentinin altında kaldı diyebiliriz büyüme için. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde %7.5, ikinci çeyrekte de %6 büyümüştü. Ve aslında bu veriye göre de Türkiye ekonomisinin 9 çeyrek sonra daraldığını söyleyebiliriz. Bu büyümedeki yavaşlamadaysa inşaat sektöründe yaşanan daralma etkili oldu. İnşaat sektörü bu yılın ilk 9 ayında %14.1 daraldı. İnşaat sektöründeki daralma 5 çeyrektir üst üste devam ediyor. Peki bu büyümede artış nerede? Ona da bakalım hemen. Tüketim harcamalarında artış var. Hane halklarının tüketim harcamaları bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19.9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamalarında da %8.5 artış var. Şimdi az önce inşaat sektöründe bu yılın ilk 9 ayında %14.1'lik daralma olduğunu söyledik. Sektörün 5 çeyrektir üst üste daraldığını söyledik. Bu daralmanın nedenine baktığımızda sektördeki girdi maliyetlerinin artması olduğunu görüyoruz. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren bu konuda açıklama yaptı ve sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve kronik hal almış girdi maliyetlerinde artış sorununun çözümüne ihtiyaç var dedi. Büyüme verileriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den de bir değerlendirme var. Nebati büyümeye iç talep 3.2 yüzde puan, net dış talep ise 0.7 yüzde puan katkı verdi dedi. Türkiye ekonomi modelini işaret etti. Bakan Nebati, politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İlk 9 aylık dönemde büyüme %6.2 oldu. Orta vadeli programda öngördüğümüz şekilde %5 civarı büyümeyle kapatarak bu yılda en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız dedi. Evet, bugün Türkiye 3. çeyrek büyüme verilerini konuşuyor. Yarından itibarense artık gözler asgari ücret görüşmelerinde olacak. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la bir araya gelecek. Bu görüşmede öncelikli olarak asgari ücret için yapılacak görüşmelerin takvimi belirlenecek. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısını ise önümüzdeki hafta yapması bekleniyor. Hatırlatalım, Ocak ayında asgari ücrete %50, Temmuz ayında da %30 zam yapılmıştı. Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6.471 lira, net asgari ücret de 5.500 lira olmuştu. Yeni yıl zamında da son 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Aslında asgari ücret görüşmelerini bekliyoruz. Yarından itibaren bu maraton başlayacak. Ancak önemli bir veri geldi bu konuda elimize. Asgari ücret bir ailenin beslenmesine yetmiyor Meliha Okur. Açlık sınırı Kasım ayında 7.787 lira oldu. Ve 5.500 lira olan asgari ücret açlık sınırının 2.885 lira altında kaldı. Yoksulluk sınırına da bakalım. Yoksulluk sınırının ne olduğunu hatırlatalım önce. Gıda harcamasına ek olarak giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar için yapılması zorunlu harcamaları tarif ediyor yoksulluk sınırı. Yoksulluk sınırı 25.364 liraya yükseldi. Bu da şuna işaret ediyor. 4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi hane geliri yoksulluk sınırının altında kalıyor. Peki bu veriler nereden geldi? Bu veriler asgari ücret tespit görüşmelerinde masada işçi kesimini temsil edecek Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş'in raporunda yer aldı. Türk İş'in Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin mutfak enflasyonu Kasım'da bir önceki aya göre %4.9 artarken bu oran yıllık %137 oldu Melih Akur. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 10.171 liraya ulaştı. İşte bu verilerden sonra asgari ücret tespit komisyonunda yapılacak görüşmeler biraz daha önem kazandı. Biz de oradan gelen son bilgileri yine aktarmaya devam edeceğiz. Bu ay boyunca takip edeceğiz o görüşmeleri. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar.
Sağ olasın diyoruz Mehtap Yeni Doğan'a. Özellikle bugün 18 sonrası başlayacak üçlü zirve diyelim. Çalışma Bakanı, Hazine ve Maliye'den sorumlu bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvesi. Burada dikkat çekmek istediğimiz bir nokta var. Gelir vergisi dilim meselesi. Çünkü Bakan Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 200 milyar TL'lik kayıp olur. Olmaz, mümkün değil, yapamayız demişti. Vedat Bilgin ise durumu değerlendireceğiz açıklaması yapmıştı. O yüzden gelir vergisi meselesi gündemin en önemli konusu. Onun dışında asgari ücreti de, bütün bu gelişmeleri de, EYT'yi de bugün yine ana gündem maddesi yaptık. Ancak büyüme deyince duracağız. Neden? Çünkü biz imalat sanayine ve sanayi sektörüne bakıyoruz. Neden? Çünkü gerçek istihdam deposu, kayıtlı ekonominin beyni orasıdır. Oradaki artış gerçekten %1 bile değil. Uyarı İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan geldi. O da önemli bir detay ama biz büyüme ile seçim ve sandık arasında da bir ilişki olduğunu zaman zaman size hatırlatıyoruz, haber olarak anlatmaya çalışıyoruz. Bu defa telefon hattımızda Profesör Doktor Tanju Tosun var. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü hocası. Siyaset ve uluslararası ilişkiler, acaba büyüme ile sandık arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyor? Tanju Bey?
Merhabalar Melih Hanım, iyi yayınlar.
Sağ olun. Ne diyorsunuz büyüme ile sandık arasındaki ilişkiye? Çünkü siyasetçi enflasyona kafayı takmıyor ama büyüme kendisine oy getiriyor düşüncesiyle hem küresel düzlemde hem de Türkiye'de hep büyüme diyor. Ne diyorsunuz?
Evet, öncelikle Ege Üniversitesi'nden 3 yıla yakın bir süre oldu, emekli oldum. Evet, yani emekli bir öğretim üyesi.
Yani kusuruma bakmayın, ben sizi hala orada sanıyorum.
Yok, rica ederim, rica ederim. Evet, emekli öğretim üyesi olarak. Şimdi gerçekten büyümeyle sandık seçmenin oy verme davranışı arasında çok yakın ilişki var. Özellikle siyaset biliminde ekonomik yaklaşım üzerinden seçmenin parti tercihini anlamaya çalışan siyaset bilimciler çok rağbet ediyorlar. Neden önemli büyüme? Çünkü büyüme refah artışı getiriyor. Büyüme kalkınma getiriyor. Yani seçmen nezdinde öyle bir algı var. Ve Türkiye'de 1960'lardan 2018'e yapılan bütün seçimlerde büyümenin bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak seçmen tercihlerine yansıdığını görüyoruz. Hatta politik iktisatçı Ali Akarca Hoca'nın bir ekonometrik analizinde çok net olarak ortaya konuyor bu. Yani seçmen şimdi ideolojik seçmen olmadığı takdirde, çok güçlü parti sadakati olmadığı takdirde parti sadakati zayıf, pragmatik düşünen ve özellikle ekonomik kriz dönemlerinde kararsız olan seçmenler için büyüme ve oy vereceği partiyi tercih anlamında çok daha fazla önemli çıkıyor. Şöyle ki genel olarak baktığımızda Ali Hoca'nın hesaplamalarına göre kişi başına bir yıl içinde gayri safi yurt içi hasılada meydana gelen her %1'lik büyüme iktidar partisine 1.05 puan ilave oy getirir iken enflasyonda %1'lik artış 0.13 puan oy götürüyor iktidar partisine. Dolayısıyla büyüme enflasyonla dahi karşılaştırıldığında iktidar partileri büyümeyi yüksek tutabildikleri takdirde seçmen tercihinde önemli bir destek alıyorlar. Ama büyüme düşük kalır, bir de enflasyon yüksek olursa o zaman iktidar partisi oy kaybedeceği gibi iktidar partisinin oy artışını yaşamadığı Akarca Hoca'nın 65'ten 2015'e kadar yapmış olduğu çalışmalarda net olarak ortaya koyuyor. Bir ekleme yapayım izninizle. Şimdi büyümede sorun yaşandığı takdirde bunun istihdama yansıması, işsizliğe yansıması da seçmenin parti tercihinde sandıkta çok önemli. Burada biz değişken olarak sefalet endeksini kullanıyoruz. Yani özellikle enflasyon ve işsizliğin toplanmasıyla ortaya çıkan bir sayı ve iktidar partisinin o performansını karşılaştırdığımızda sefalet endeksi yüksekse iktidar partisi oy kaybediyor. Üstelik iktidar partisi ilk seçimde seçim kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu Türkiye'de 1965'ten 2018'e kadar her seçim dönemine tekabül eden sefalet endeksiyle iktidar partisinin oylarını seçmenin parti tercihine ilişkilendirdiğimizde görülüyor. Mesela şu önemli güncel bir veri, Adalet ve Kalkınma Partisi 2007, 2011, 2015 döneminde sefalet endeksi hep azalıyor. Buna karşılık oy oranları 2015'e kadar artıyor ama sefalet endeksi, yani enflasyon yüksekse, işsizlik yüksekse oy kaybı oluyor. 2018 seçimlerinde mesela sefalet endeksinde 2015'e göre 25.9 puanlık bir artış yaşanmış. Buna karşılık iktidar partisinin oyları da 6.9 düşmüş. Yani büyüme refah, kalkınma vaat ediyor. Büyümeyi somut olarak seçmen göremediği takdirde bu refahı, bu kalkınmayı elde edemeyeceği düşüncesiyle iktidar partisinden uzaklaşmaya başlıyor.
Ben de bu değerlendirme için size teşekkür ediyorum. Aslında sizi daha uzun sohbete almak istiyorum. Sağ olun diyorum, bize vakit ayırdınız ama o kadar Ege Üniversitesi ile özdeşleştirmişim ki sizi. Emekli olduğunuzu bile düşünemiyorum ben.
Estağfurullah.
Sağ olun diyorum. Kendinize iyi bakın.
Ben teşekkür ederim. Siz de iyi günler, iyi yayınlar Medya.
Sağ olun diyoruz ve duruyoruz. Çünkü büyüme önemli. Tabii ki refahı ve kalkınmayı ifade eder. Büyüme önemlidir. Her ülkenin büyümesi, iş ve aşar atması lazım. Türkiye'nin büyümesi için ortalama 5'in üzerinde 10 yıl en az kesintisiz büyürse Türkiye iş ve aş yaratabilir. Yoksa %5'in altındaki büyümelerin iş aş yaratamadığını, Türkiye'ye nefes aldıramadığını biliyoruz. Bu bir. İkincisi büyüme dedik. Büyümenin lokomotifi ne? Tabii ki sanayi sektörü ve ihracata bakmamız lazım. İhracatçı sanayici dememiz lazım. İhracat pazarlarımızda bu sene problem var. Dolayısıyla Avrupa'dan kaynaklanan, küresel dünyadan kaynaklanan ihracat yavaşlamasının büyümeye etkisi göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir konudur. Bunun da altını çizelim ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eğer siz olmasaydınız 3. çeyrekte 4'ün altında geldi büyüme, 3.9, ekonomi o kadar büyüyemeyecekti. Biraz da kamu sırtlanmış büyümeyi. Bundan sonra sırtlanır mı? Daha çok sırtlanır. Bunun altını çizelim. Sözü uzatmayalım. Bir ülkede 22,5 milyon çalışan var. 7 milyon olduğu söylenen asgari ücretle maraton başlayacak ama 13 milyon emeklisi var ve yılbaşından itibaren uzun yıllardır mücadelesi süren konu emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. O yüzden bugün gündemimize başta sözleşmeli çalışanların durumu olmak üzere EYT'liler ve bunun finansmanı, yani para nerede, bu konuya bakacağız. Konuğumuz Ahmet Kıvanç, kendisi gazeteci, Habertürk yazarı, ama şunun altını çizmek durumundayım ki Türkiye'nin sosyal güvenlikle ilgili kendini yetiştirmiş en iyi habercisi diyebilirim. Ahmet Kıvanç karşımızda. Ahmet.
Merhabalar, çok teşekkür ediyorum sözleriniz için.
Hayır, hiç teşekkür etme Ahmet. Çünkü zarafet ayrı, gazetecilik kolay iş değildir. Bir gazeteci kolay kolay yetişmez, bunu biliyorum. Öncelikle sözleşmeli çalışanlarla ilgili düzenleme bekleniyor idi. Çalışmalar bitti. 500 bin kişi faydalanan var, faydalanamayan var. 100 bin kişi açıkta. Sendikalar biraz mutsuz oldu. Nedir oradaki durum? Ondan başlayalım mı?
Evet, sözleşmeli personel konusu uzunca süredir gerçekten gündemdeydi. Sendikaların da talebiydi bunların kadroya alınması konusunda. 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini kadroya alınacak. Bunların 197 bini daha önce 4C'den 4B'ye geçirilenler de dahil olmak üzere bazı kurumsal sözleşmeli personel, mahalli idarelerde, yerel yönetimlerde, belediyelerde çalışanlardan oluşuyor. Ayrıca sözleşmeli öğretmenler var. Çok sıkıntılı bir konu biliyorsunuz.
Çok.
Evet. Din görevlileri. Bunlar da 3+1 modeline göre çalışıyordu. Sayıları 227 bindi. 197 bin artı bu 227 bin kişilik grubun tamamı süre aranmaksızın kadroya alınacak. Hemen kadroya geçirecekler. Bundan sonra sözleşmeli çalıştırıldığı takdirde de o da kurala bağlanıyor. 3 yıl sözleşmeli çalıştırılacak. Sonra 1 yıl kamuda kadroya geçirildikten sonra kurum içi veya kurumlar arası nakil işlemi yapılabilecek. Ondan önce kurum içinde yahut da kurumlar arasında nakil yaptıramayacaklar. Diğer taraftan mahalli idarelerde, belediyelerde kadroya alınan sözleşmeli personel de sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecekler medyanı.
Peki ama mutsuzluğun nedeni 3+1 kuralı mı, ya da kısmi görev yapan bazı kültür, sanat gibi farklı alanlarda çalışanlar var. Bunun için ne demeliyiz?
Evet, bazı kurumlar kapsam dışında bırakıldı. Sanatçılar olsun, kit personeli olsun. Kit personeli geniş biliyorsunuz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan işte BOTAŞ'a kadar çok farklı kurumlar var. Her birinin kendine özgü durumları var. Bunlar da kapsam dışında bırakıldı. İşte askeri personel, o bekleniyordu zaten. Akademik personel, meclis danışmanları, işte Sağlık Bakanlığı'nda yönetici kadrosuna getirilmiş olan sözleşmeli personel. Bunlar kapsam dışında bırakıldılar. Toplam sayılar da yaklaşık 100 bin. Belki kit personeli konusunda, sanatçılar konusunda meclisteki görüşmeler aşamasında bir değişiklik gündeme gelebilir. Kesin olmamakla birlikte en azından bu yönde talepler var. Belki değişiklik de yapılabilir.
Bu konuda önemli. Bir sorunu çözelim derken bir başka sorunu yaratıyoruz ve sac ayağına dönüştürüyoruz. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz ama işte sorunlu alanlardan biri de emeklilikte yaşa takılanlar. Şimdi bu konu çok yakından izlediğim bir konu. Öncelikle SSK'lılar Bağkur ve Emekli Sandığı yani 8 Eylül 1990 9 öncesi çalışanlarla ilgili durum nedir? Bir bunu açıklar mısın? Bir daha soralım. Çünkü karmaşık, kaos var. Herkesin kafası karışıyor.
Evet, çok haklısınız. Şimdi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Yaş şartı aranmayacak dedi. 8 Eylül 1999'daki koşullarla bunlar emekli edilecekler dedi. O tarihten önce başlamış olanlar. En son kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaş dışındaki koşulları yerine getirenleri emekli edilecek diye ifade etti. Dolayısıyla yaş aranmayacak. Geriye kalan koşullar neydi ona sırayla bakalım. SSK'lılar için 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayanlar 5000 prim gününü doldurmuşsa ve kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamışlar SSK'lılar için. Bunlar emekli olabilecekler. 20 yıllık kadınlar için o kanunda ifade olduğu için şey yapıyoruz. 20 yıllık süreyi kadınlar doldurdular. Hepsi o tarihten önce başlamış olanların hepsi 20 yıllık süreyi doldurdu. Sadece erkekler 25 yıllık süreyi doldurmak için bekleyecekler. Onlar da 1998 ve 1999 yılında başlayan erkekler bekleyecek sigortalılık süresini. Geriye ne kalıyor? Prim günü. 5000 prim gününü tamamlamışlarsa SSK'lar emekli olabilecekler. Tamamlamamışlarsa da bu süreleri doldurdukları tarihte emekli olabilecekler. Bağkurlarda ve emekli sandığında ise durum şöyle. Kadınlarda 7200 tam gün. 20 yıl diye söylüyoruz. O 7200 tam güne prim gününe karşılık geliyor. Erkeklerde de 9000 prim gününü tamamladıkları zaman emekli olabilecekler. Tamamlamış olanlar da hemen ilk etapta emekli olacak. Tamamlamamış olanlar da sırası geldiğince tamamladığında yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bunlar normal emeklilik için aranan süreler. Bir de bu sürelerin altında olan kişilerin durumu söz konusu. Yani prim günü eksik. Bu SSK'da 5000 gününü dolduramamış. Yahut da işte Bağkur'da 7200 günü dolduramamış kadın, erkek 9000 günü dolduramamış. Bunlar için de bir imkan var. Onlar da kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecekler. Örneğin SSK'lılar en az 3600 günü varsa, 5000 günü yok ama 3600 günü varsa en az kadın 50 yaşında, erkek de 55 yaşında emekli olabilecek. Bunlardan bu yaşı doldurmuş olanlar 2023 yılında emekli olabilecekler. Bu koşul prim günü eksik olan en az 5400 günü olan Bağkurlularda yine kadınlar 50 yaşında, erkekler 55 yaşında bu koşulları tamamlamışlarsa hemen emekli olabilecekler. Emekli sandığında da bu kısmı aylık konusu şöyle. Onlarda 3600 prim günü aranıyor. 3600 prim günü varsa 60 yaşını da doldurmuşlarsa onlar da kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecekler.
Bu çok değerli bu anlattığım. Bir kere karmaşaya gerek yok. Tablo bu kadar net. Bir kere bunun altını çizelim. Şimdi gelelim. Tabii asker sigortalı olmuş, askerliğe gitmiş, askerlik borçlanması. Çalışan kadın doğum iznine gitmiş, doğum borçlanması. Burada durum ne? Çünkü bak, Bakan Vedat Bilgin'in bir açıklaması var. Bunlar bu EYT'nin dışında diye bir açıklama geldi. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Nedir orada durum?
Evet. Şimdi Bakan Bilgin'in ağzından duymadık ama Bakan Bilgin'in öyle haberler yapıldı. O da şu, denildi ki Borçlanmayla sadece eksik prim günleri doldurulabilir. Sigorta başlangıç tarihi öne çekilerek EYT kapsamına girilemez şeklinde bir haber diyelim kamuoyuna yansıdı. Şimdi mevcut kanuna göre askerlik borçlanması olsun, işte hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri olsun, işte avukatların staj süreleri, bir yıllık staj süreleri olsun. Bunun gibi bazı şeyler kanun zaten sayıyor. 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde bunlar sayılıyor. Bu borçlanmaları yapanlar sigorta başlangıçlarını öne çekebiliyor. Askerlik borçlanmasındaki ayrım şu: sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerliğini yapmış olan kişiler askerlik borçlanması yaptıkları süre kadar öne çekebiliyorlar. Bu da şöyle bir imkan sağlıyor. Özellikle 9 Eylül 1999'dan sonra çalışmaya başlandı. 9 Eylül 1999'da 2001 yılının işte başlarına kadar, ilk çeyreğine kadar dönemde çalışmaya başlamış olanlar genelde askerlik borçlanmasıyla, 18 aylık askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıcını öne çekerek EYT kapsamına girebiliyor. Bunu EYT konusu gündeme gelmeden önce de insanlar borçlanmasını yapmışlardı. Ve çünkü EYT'den önce de yaştan dolayı, kademeli yaştan dolayı bir erken emeklilik imkanı olduğu için ondan yararlanmak maksadıyla borçlanmasını yapmıştı insanlar. O bir kazanılmış hak olarak şey yaptı. Kadınların doğum borçlanması normalde sigortalı çalışmaya başladıktan sonraki doğan çocuklar için yapılabiliyor. Fakat onlarda da şöyle bir ayrım var Meda Hanım. Örneğin öğrenciliğinde staj yapmış. Staj sigortası girişi bulunan bir kişi staj yaptığı tarihle sigortalı çalışmaya başlama tarihi arasında doğan bir çocuğu varsa bu çocuk için doğum borçlanması yaptığında onun da sigorta başlangıç tarihi borçlanma yaptığı süre kadar geriye çekilebiliyor. Yani onlar da bu kapsamda doğum borçlanmasıyla EYT'de olma imkanına sahipler. Kanun şu anda bunu şey yapıyor, emrediyor. Ve dediğim gibi bu bir kazanılmış hak. Muhtemelen yanlış anlama olduğunu düşünüyorum o konuda. O haberde, en azından kamuoyuna yansıyan haberde ya yanlış anlama var yahut da eğer yeni bir düzenleme yapılacaksa o çok tartışmalı bir sonuç yaratır. Yeni bir mağduriyetlere sebep olabilir. Yeni bir EYT sorunu ortaya çıkabilir.
Çok önemli bir uyarıda bulundun. Aslında bu akşamki toplantının çerçevesinde soracağım ama yine EYT'den devam edelim. Bu stajyerler meselesi, stajyer sigortalık meselesi de önemli aslında hak kaybı olarak. Ayrı tartışacağız da tabloya baktığımda kaç milyon kişi emekli olacak?
Şimdi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 1,5 milyon kişi ilk etapta emekli olacak dedi. 1,5 milyon kişiyi Haziran ayı itibariyle prim gününü, işte 5 gün prim günü ve 20-25 yıllık sigortalılık süresi koşulunu doldurmuş olan kişiler için söyledi. Bu tabii gelecek yıla kadar bu sayım değişecektir ve ben artış bekliyorum. 1 milyon 500 değil de 1 milyon 600 bin dolayında bir emekli, ilk etapta emekli olacak kişi olduğunu tahmin ediyoruz. İzleyen yıllarda da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de her yıl 1 milyon dolayında EYT kapsamında emekli olması bekliyoruz. Bunlar içerisinde mevcut EYT'liler içerisinde bir emekli sandığı mensuplarının, memurlarının, yani kamu çalışanlarından emekli olmak için çok acele etmeyeceklerini tahmin ediyorum. Yani özel durumları olanlar hariç. Bir de Bağkurlular, Meda Hanım, Bağkurlular prim günü doldurmakta gerçekten zorlanıyorlar. 9 bin günü doldurmak Bağkurlu için, kendi sizin babanız da yanlış hatırlamıyorsam esnaftı. Esnaf olarak o süreyi doldurmak çok kolay değil kendi çalışmasıyla. Dolayısıyla onlardan dolayı biraz onların hepsinin yararlanacağını tahmin etmiyorum ilk etapta. Önümüzdeki birkaç yıllık süre içerisinde de yararlanamayacaklar ama onun dışındakilerin büyük bir kısmı 3 yıllık, 4 yıllık süre içerisinde emekli olacak gibi görünüyor.
Bir de normal emekliler var. En az 400 bin kişi her yıl emekli oluyor değil mi? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun altyapısı iyi olabilir ama orada çalışanları da düşünürsek işler orada nasıl gidiyor? İkincil düzenlemeler, bunları da baz aldığımızda Ocak'ta mı, ne zaman, nasıl uygulamaya yürürlüğe girer EYT, ne diyorsunuz?
Şimdi ne zaman yürürlüğe girecek konusunda açıkçası düne kadar Ocak ayında yürürlüğe girecek diye bekliyorduk. Çünkü açıklamalar hep o yöndeydi. Bu yılın içerisinde yasa çıkartılıp işte gelecek yıl Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek şeklindeydi. Fakat son AK Parti grubundan yapılan açıklamalar, dün gelen açıklamalar Aralık ayında belki yetişmeye gideceği, gelecek yıla sarkabileceği şeklinde oldu. O da şundan kaynaklı. Bütçe görüşmeleri biliyorsunuz mecliste devam ediyor. 5 Aralık'ta başlayacak genel kurulda. 16 Aralık'ta sona erecek. 16 Aralık'la 1 sene arasındaki süreçte çok az bir süre kalıyor. O bir haftalık bir tatile girmesi beklentisi var meclisin. Bütçe görüşmelerinin hemen arkasından olmak üzere. Eğer bir hafta tatile gelirse sanırım bu seneye yetişmez. Kendilerinin de açıklaması zaten bu seneye yetişmezse gelecek yılın ilk başına kalır, başlarına kalır şeklinde. Dolayısıyla şeyde haklısınız. Yasa çıktıktan sonra aynı anda işte 1,5 milyon, 2 milyona yakın kişi, normal emeklilerle birlikte 2 milyona yakın kişi emeklilik başvurusunda bulunacak. Büyük bir yığılma olacak. Gerçekten orada Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarını büyük bir iş yükü bekliyor. Bu tür dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının, yani sizin aracılığınızla bunu temelinde bulunuyorum ben de. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının bu önümüzdeki dönemindeki yoğunluğu, iş yoğunluğu düşünerek özlük haklarında o dönemdeki çalışmaya ilişkin ilave ödeme yapılması gerekir. En azından motivasyonlarını sağlamak anlamında.
Çok önemli, altını çizelim. Kuvvetli söyle. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışanlar 2 milyon insanın emekli olacağı bir dönemde ikincil düzenlemeler, mevzuatlar derken ekstra yoğun çalışacaklar. Onlar için özel bir ne gelmesi lazım? Prim mi?
Ödeme yapılması lazım. Bunun örnekleri oldu geçmiş yıllarda. Yani bu tür yoğun mesai harcamın, örneğin yapılandırma, kapsamlı yapılandırma olan yıllarda bu tür düzenlemeler geldi. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları için de böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var. Umarım EYT kanununda buna ilişkin bir geçici madde konulur. Vatandaşlar açısından, emekli olacak kişiler açısından baktığımızda bir hak kaybı söz konusu olmaz. Çünkü onlar için emeklilik dilekçesini verdikleri tarih önemli.
Önemli konu. Yani evet. Ocak değil, Şubat'ta bile çıksa emeklilik dilekçesini verdiğiniz tarihi söz konusu olacağı için bir hak kaybı yoktur diyoruz. Bütün bunlar iyi güzel de Ahmet Kıvanç. Bir işin parasına para diye bakıyoruz her şeye. Bütçe görüşmeleri, bütçede bu konuyla ilgili, daha doğrusu kaynak, ne kadar kaynak ayrılmış durumda EYT için, ne diyorsun?
Evet, şimdi işin bantı aslında burası. Yani ben bütçe geldiği zaman, meclise sunulduğu zaman ilk böyle gerek Çalışma Bakanlığı bütçesinde, gerek işte Hazine Maliye Bakanlığı bütçesinde buna ilişkin bir veri aradım. Acaba EYT'lilere yönelik bir ödenek konuldu mu bütçeye diye, ayrı bir ödenek var mı diye. Orada öyle bir rakam görmedik, ödenek görmedik. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun her yıl bütçesi bir anlamda Cumhurbaşkanı'nın yıllık programıyla belli oluyor. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı programına baktığımda da şöyle bir şey gördüm. Merkezi yönetim bütçesinde bu yıl %57 oranında bir artış söz konusu. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesindeki artış %52'de kalacak. Emekli aile ödemelerinde ne kadar bir artış öngörülüyor diye baktım. Bu emekli maaşları şu kadar şu oranda artacak anlamına gelmiyor. Sadece ödenek tutarı olarak ifade ediyorum, ona dikkat çekin. %54'lük bir artış söz konusu. Yani bu yıla göre gelecek yıl %54 oranında bir artış söz konusu olacak. Ama bu %54'lük artışın içerisinde bir defa merkezi yönetim bütçesindeki artış oranının altında, ona dikkat çekeyim. Artı gelecek yıl biliyorsunuz 3600 ek gösterge yürürlüğe girecek. 3600 ek gösterge dolayısıyla önemli bir maliyet artışı, önemli bir sosyal güvenlik kurumunun ödemesi yapması gerekecek. Hem emekli aylıklarında bir artış olacak. İşte emekli öğretmen, emekli polis, emekli hemşire başta olmak üzere en çok bunların ikinci olacak. Onun ötesinde yeni emekli olacak kişilerden dolayı da bir ikramiye ödemesi söz konusu olacak topluca. Çünkü bir süreden beri emekliliğini erteleyen kesim vardı. 3600 ek göstergeden yararlanmak için emekliliklerini erteliyorlardı. Bu kesimin, bu kişilerin emekli ikramiyesi çok büyük bir yıkım tutacak. Dolayısıyla ben EYT konusunda, EYT için ayrı bir ekstra bir artış görmedim. Sosyal güvenlik kurumu bütçesinde böyle bir artış görmedim. Kabaca şöyle bir baktığımız zaman 5000 lira olsa diyoruz kişi başı emekli aylığı EYT'lilerin, ki 5000 lira olmaz, muhtemelen daha fazla olacaktır. 96-100 milyar lira gibi bir ilave emekli aylığı ödemesi söz konusu. Bunu görmedik ama zaten şöyle bir durumda söz konusu. Yani baktığımız zaman Türkiye'de 2000 yılından bu yana olan süreçte baktığımız zaman emekli aylığı ödemelerinin milli gelire oranı belli bir oran içerisinde sabit kalmış. O da nedir? %5,5 dolayındaymış 2000 yılında. Milli geliri bir pasta olarak düşünelim. Milli gelir pastasının %5,5'ü 2000 yılında emeklilere aylık olarak ödenmiş. Bugün bakıyoruz, 2022 yılına bakıyoruz. 2022 yılında da yine aynı şekilde pastanın yaklaşık %5,5'ü, hatta bu yıl biraz daha düştü, 5.1'e indi. Emekli aylığı ödemelerinin milli gelirdeki payı %5.1'e indi. Bu pasta aynı, hatta bir miktarda küçülme söz konusu. Ama pastayı paylaşan kişi sayısı ne oldu dersiniz Meda Hanım? 2000 yılında 4 milyon emekli vardı. 2022 yılında emekli sayımız 13 milyon. Yani 2020 yılında 4 milyon kişi milli gelirin %5.5'ini paylaşırken, bu yıl yine milli gelirin 5.1'ini 13 milyon kişi paylaşmak durumunda kaldı. Gelecek yılda bir miktar artış söz konusu. Çok yüksek değil. Bir miktar daha artış söz konusu. 5.5'a tekrar çıkarılacak şekilde bir artış söz konusu. Ama pastayı paylaşacak kişi sayısı da yaklaşık 1.6 milyon artı. Normal emekli olacak 400'de 2 milyon kişi dolayında artmasını bekliyoruz. 15 milyon kişi bu pastayı paylaşacak.
Bu pasta Türkiye'ye yetmez. Çok açık ve net. Kişi başına tabii bir çalışan kaç emekliye bakabilir? Bunun için Türkiye ne yapmalı? Ana gündem budur ama bir soru sorabilir miyim? Son soru. Diyelim ki EYT'lisiniz, bir işte çalışıyorsunuz, emekli oldunuz. İşveren sizi işten çıkarır mı? Millet korkuyor.
Şimdi o anlaşmaya bağlı. Emekli olduktan sonra emekli olup aylığını bağlatan bir EYT'linin aynı iş yerinde çalışıp çalışmayacağı karşılıklı anlaşmaya bağlı. İşveren isterse devam edebilir, istemezse devam etmez.
Ahmet Kıvanç, biz ara ara yayınlara devam edelim. Çünkü emeklinin, 15 milyon emeklinin milli gelirden alacağı, pastadan alacağı pay %5,5'lara çıkabilir diyorsunuz. 2000 yıllarında, 2004 tarihine baktığımızda 5,5'luk pay 4 milyon arasında paylaşılıyor ise Türkiye'nin asıl tartışması gereken konu bu. Bunu sizinle detaylı konuşmak isterim.
Evet, o yüzden önümüzdeki dönemde önemli bir konu.
En önemli konu, bir dahaki yayında bunu açalım. Pasta dilimlerinin sahibi çok. Pasta niye büyüyemiyor, niye artamıyor? Ana konumuz bu. Emek ve üretim ilişkisine bütün olarak bakmaya devam edeceğiz. Sağ olasın diyoruz ve çok önemli bu değerlendirme. Ben böyle görüyorum bir gazeteci olarak. Arkadaşım Ahmet Kıvanç'a teşekkür ediyorum ve sözü uzatmıyorum. Rotayı hemen nereye çeviriyorum? Ana konumuz tabii ki emek dedik, üretim dedik, bir bütüncül yaklaşım ister dedik ama 1 Ocak 2023 ile birlikte iklim krizinin etkisiyle ne olacak? Yeşil mutabakata doğru yolculuk başlayacak. Yani sürdürülebilir bir hayat, sürdürülebilir iş dünyası, sürdürülebilirlilik adına yeşil dönem başlayacak. Yeşil badana dönemi. Bu defa karşımızda kim olacak? Özlem Katısöz. Avrupa İklim Ağı, Türkiye Enerji ve İklim Politikaları Direktörü. Özlem Hanım.
Merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkür ederim davet için tekrar.
Rica ederim. Hemen yeşil badana dönemi diyorum. Biraz espri yapıyorum. Yeşil badanamış gibi yapanların onlara bir çeşit yapmayın böyle inanın demek ama iklim krizinin etkisiyle 1 Ocak 2023 sürdürülebilirlik adına görevde ne yapılması gerekiyor? Ne diyorsunuz?
Ne yapılması gerekiyor? Bir kere iklimin değiştiğinin farkındayız. Değişen iklimin içindeyiz, yaşıyoruz, etkilerini görüyoruz. Ve önlem almazsak, yani bugünden itibaren iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarını azaltmaya başlamazsak, bütün bu yaşadığımız sorunlar daha da şiddetlenecek ve derinleşecek. Çünkü Türkiye Akdeniz Havzası'nda bir ülke ve bu havzada iklim değişikliğine karşı etkilenebilirliği en yüksek yer. Bu hani bir konu, bir konuda artık yeni bir dönemin, yeni bir karbonsuz düzenin kuruluyor olduğu gerçeği. Türkiye'de eğer bu yeni düzende, bu yeni ekonomik düzende yerini almak istiyorsa karbonsuzlaşma adına bugünden itibaren adımlar atmaya ihtiyacımız var. 2053 gibi bir net sıfır emisyon vizyonu var. Hani bu önemli bir başlangıç noktası. Buna uygun adımlar atmalıyız. Plan programımızı, politikamızı buna göre geliştirmeliyiz.
Birlikte birçok sektörle ilgili toplantılarda karşılaşıyoruz. Özellikle sanayi sektörü başta olmak üzere turizm dahil vergilendirme konusu önemli bir konu ama ben tabloya baktığımda Türkiye, siz enerjiden sorumlusunuz. Tamamen fosil yakıta bağımlı bir ülke mi?
Yani fosil enerjimizin %78'ini, 80'ini fosil yakıttan karşılıyoruz. Fosil yakıt dediğimiz ne? Kömür, petrol, gaz. Dolayısıyla hani elektriğimizin %30 küsürünü kömürden üretiyoruz, %30 küsürünü doğal gazdan üretiyoruz. Dolayısıyla fosil yakıta bağımlılığımız çok fazla. Fosil yakıt zengini miyiz? Hayır, değiliz. Yani hem fosil yakıta bağımlıyız, bu da bize aslında bir dışa bağımlılık da getiriyor.
Peki sürdürülebilirlik adına enerjide ve iklim krizinin etkisiyle yolculukta dersimiz, görevimiz ne? Ne yapmamız gerekiyor?
Birincisi enerji dönüşümü aslında. Çünkü iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının da çoğu Türkiye'de enerji sektörü kaynaklı. Dolayısıyla elektrik üretme biçimimizi, ulaştırmada, binalarda ısınma, işte sanayi, tüm bu sektörlerde enerjiyi fosilden, fosil yakıttan arındırmalıyız. Yani elektrik üretiminde kömürü geride bırakmalıyız. İşte bu ilk adım olmalı çünkü en aslında pratiği, en aslında feasible olanı bu. Kömürde, kömürü geride bırakıp elektriği yenilenebilirden, rüzgar, güneşten karşılamak ve bir batarya sistemiyle bunun sürekliliğini sağlamak. Ve sonra da kademeli olarak işte sanayide elektrifikasyon, ulaşım sektöründe elektrifikasyona geçmek ve tüm bu aslında elektriğe dayalı sistemdeki kaynakları da rüzgara, güneşe bağlamak. Dolayısıyla bizim açımızdan baktığımızda şimdi 2030 karbonsuzlaşma açısından önemli bir ara dönem. Küresel tartışmalarda da görüyorsunuzdur. 2030'a kadar yapabileceğimiz kömürden elektrik üretimini sıfırlamak, yenilenebilirin payını %75'lere çıkarmak, demir yolu yani raylı sisteme geçiş, bireysel araçlarda elektrikli araç oranını %20'lere çıkarmak, yolcu taşımada, yük taşımada bu oranları %10'lara çıkarmak, sanayide, tarımda doğrudan elektriğini üreten sistemlere geçebilmek, bunları teşvik etmek. Artık binalarda, yeni yapılan binaların Türkiye'de tamamen kendi enerjisini üretebilen binalar halinde inşa edilmesini sağlamak. Bunlar aslında 2030'a kadar yapabileceğimiz, çok da böyle köklü yapısal değişikliklere girmeden yapabileceğimiz şeyler. Bunlar bizim aslında o enerjide dışa bağımlılığımızda, fosil yakıt bağımlılığından da kurtaracak adımlar.
Peki, iyi söylüyorsunuz, güzel söylüyorsunuz. Bunları yapmak o kadar kolay mı bilemiyorum ama biz özellikle tarıma fokuslansak, bu konuda da çok ciddi iklim krizine bağlı, yeşil çok önemli, ormanlar önemli, yeşil önemli, ağaçlar önemli ama Türkiye ağaçsızlandırma politikasını sürdürüyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
Ne yazık ki tam da dediğiniz gibi biz yutak alanlarımızı korumak, geliştirmek yerine yutak alanlarımızdaki o karbon tutma potansiyelini, kapasitesini her sene biraz daha kaybediyoruz. Yutak alan ne demek? Bunu biraz açmak gerekirse, şimdi iklim değişikliğine mücadelenin iki boyutu var. Bir, saldığımız sera gazını azaltmak, bunu en aza indirmek. Bir yandan da atmosferde bulunan o sera gazlarını tutacak yutak alanları geliştirmek. Yutak dediğimiz ne? Ormanlar, denizler, toprak, hı hı. Geniş anlamda toprak, bunları geliştirmek. Ama Türkiye'de baktığımızda ağaçlandırma ya da tam sizin dediğiniz gibi ağaçsızlandırma politikası var. Yani ormana bir kereste deposu olarak görmek ve hani sürekli oradan uzun kereste üretmek ve bunun için kesmek aslında sahalarımızı, orman sahalarımızı ortadan kaldırmak gibi bir politika önceliklendiriyor. Önceliklendiriliyor. Bir 5 sene, 10 sene öncesinin envanterlerine baktığımızda işte 100 birim olan o tutma kapasitesi bugün 60-50 küsürlere inmiş durumda. Bu da kesinlikle, yani iklim değişikliği mücadele sadece emisyon azaltımı değil, yani sadece fosili kömürü yerin altında bırakmak, gazdan kurtulmak değil, aynı zamanda işte toprağın karbon tutma kapasitesini arttırmak, denizlerimizdeki korunan alan miktarını arttırmak, niteliğini arttırmak, ormanlarımızı korumak, bunlar da öncelikli olarak yapmamız gereken şeyler. Ve yani hani orman dediğimizde sadece şey de değil, hani Türkiye'de biyoçeşitlik anlamında çok zengin bir coğrafyadayız. Biz bir, evet. Hani bir ekosistemler, iklimler açısından da bir geçiş coğrafyası. İklim değişikliğine karşı dayanıklılığımızı da arttırmak için, bu sel, kuraklık işte, gibi, evet. işte yersizleşecek rejime karşı bunlar için de ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Ama bir pek gidişat bu yönde de değil, tam sizin
peki.
dediğiniz gibi.
Bir rapor hazırladınız, zeytincilikle ilgili, Milas'la ilgili. Niye hazırladınız o raporu? Çok az zamanımız kaldı. Buyurun, kısaca alalım sizden.
Hemen kısaca özetleyeyim. Şimdi 2053 dedik. 2053'te bir net sıfır vizyonu var Türkiye'nin ve tüm ekonominin karbonsuzlaşması gerekiyor. Bu bölgesel perspektifte de bir ekonomik dönüşümü, yerel kalkınma perspektifi anlamında da bir dönüşümü gerektiriyor. Biz de bir çıkış noktası olarak uzun zamandır da Muğla'yı, Milas'ı çalıştığımız için Milas için bir 2053 net sıfır vizyonuna yönelik, buna uyumlu bir yerel dönüşüm nasıl olabilir dediğimizde çıkış noktamız zeytin oldu. Biliyorsunuz Milas iki tane kömürlü termik santralin maden sahalarının olduğu ve hala kömür madeni sahalarının geliştirilmesi planlarının olduğu bir bölge. Burada kömürü geride bırakıp artık yeni kömür sahası için ormanları yok etmeyi bırakıp, köyleri taşımayı bırakıp yeni ekonomiler kurabilir miyiz diye baktığımızda zeytin bir fırsat alanı olarak aslında karşımıza çıktı. Zaten Milas dediğinizde kimse aslında kömür demiyor, herkes zeytin diyor. Bir Avrupa Birliği işareti, coğrafi işareti almış bir zeytinyağı var. Bunun etrafında bir yeni ekonomi kurulabilir. Burada ne fırsatlar var diye baktığımızda bir fizibilite gibi de düşünebilirsiniz bunu. İşte oradaki termik santrallere bir yılda verilen destekle Milas'ta 70 yeni zeytinyağı tesisi, yani zeytine dayalı bir sanayinin kurulması, 800'e yakın insanın istihdam edilmesi mümkün. bunu ortaya koyan bir çalışma yaptık. Yani kömürü geride bırakıp tüm bu doğal varlıklarımıza dayanan bir 2053 net sıfır vizyonuna uygun bir gelecek kurmak aslında elimizde, sadece yapacağımız bir seçim yapmak. Yani biz teşviklerle kömürü mü yaşatacağız, yoksa buraya bir senede verdiğimiz teşvikle yeni bir geleceği Milas'ta kuracak mıyız? Bir de biliyorsunuz ya, Milas'ta zeytin sahaları işte kömür madeni için kesilmeye çalışılıyor. Bunun için bir yönetmelik değişikliği de yapıldı. Yani geleceğimizin nerede olduğuna karar verme zamanımız. Kömürde mi, zeytinde mi, toprakta mı, ormanda mı diye.
Karar Türkiye'nin. Türkiye bu kararı verecek. Şimdi Milas dediniz, Muğla dediniz. Tabii ki orada İkizköy'ü hiç atlamam ben. Oraya gittim. Akben ormanlarını biliyoruz. Kömür arama çalışmaları sürüyor ama siz de bir model sunmuşsunuz. Madem ki 2001 Ocak 2023 itibariyle sürdürülebilirlik adına bütün sektörler dersini çalışıyor. Vergiyi ona göre ödeyecekler. O halde seçim Türkiye'yi yönetenlerin. Ya yepyeni, yerelden globale giden bir yol ve yolculuk, insan odaklı, istihdam odaklı, ya da kömür sahalarını işleterek, ormanları, ağaçları yok ederek geleceğinizi yeşile boyamak değil, siyaha boyamak. Ben size teşekkür ediyorum bu değerlendirme için.
Ben çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere bir başka toplantıda. Sağ olun diyoruz ve biz diyoruz ki Türkiye'ye, lütfen okuyun, bilgi edinin. Kakofoniye takılıp kalmayın, yoksa kafanız karışır, hiçbir işin içinden çıkamazsınız. Derdimiz iş ve aş. Derdimiz sürdürülebilir bir hayat. Gelecek bizim. Biz pazartesi günü yine sizinle birlikte olacağız. Lütfen sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın ve yeşil bir dünya için bugün ne yapıyorum diye her gün kendinize sorun. Görüşmek üzere.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.